Herkese merhaba, İnsan Çağ Podcast'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Ben Ayşe Nurbaş. Önceki bölümlerde iklim değişikliğine nelerin sebep olduğunu ve bunun ne gibi sonuçları olabileceğini anlatmıştım. Bugün biraz da ne yapabileceğimiz konusundan bahsetmek istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Geçen aylarda ben bir kitap okudum. Kıyamet Koparken isminde. Derek Johnson ve Stephanie McMillan'ın hazırladığı çizgi roman formunda bir kitaptı. Kitabın bütün konusundan şu an burada bahsetmeyeceğim ama genel olarak iklim değişikliği konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar hakkındaydı kitap. Ve orada bir karakterle ben kendimi çok özdeşleştirdim. Yani bu karakter çevresini seviyordu, dünyayı korumak istiyordu. Bunu yapmak için de hayat tarzında yapacağı küçük değişikliklerin dünyayı korumak için yeterli olacağını ve zamanla bütün insanların tek tek hayatlarına bu değişiklikleri kendi gibi entegre edeceğini düşünüyordu. Kısacası iklim değişikliğinin çözülmesi konusunda çok umutluydu ve elinden geleni yaptığı kanısındaydı. Tabii ki kitap bize bu kızın İklim değişikliğine bu yaklaşımını gösterdiğinde bize bunu yapmamız gerektiğini söylemiyordu. Kitap o kızın yaklaşımının aslında yanlış olan olduğunu gösteriyordu bize. Kitapta diyorduk ki hani biz kişisel olarak her ne kadar evimizdeki ampulleri enerji tasarruflu ampullerle değiştirsek de ya da araba kullanmayı azaltıp toplu taşımayı kullanmaya başlasak da veya yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz içeceklerin, ambalajlarının hepsini geri dönüştürsek de bu kişisel anlamda kalan bir değişiklik ve dünyaya verdiğimiz tahribatla kıyaslandığında çok küçük çaplı ve neredeyse hiçbir etkiye sahip değil. Zaten bizim kişisel olarak yaptığımız bu değişiklikler bütün nüfusun tamamına da yayılmıyor ve hiçbir zaman da yayılmayacak. Çünkü herkesi kendinden bir bakıma fedakarlık etmeye kişisel olarak siz zorlayamazsınız. Ben dediğim gibi kendimi o kızla özdeşleştirdim. Çünkü hani geçen bölümlerde de bahsetmiştim ya, 8 yaşında haberim oldu benim iklim değişikliği diye bir şeyin var olduğundan. Ve o günden beri 9 yıl geçti aradan. 9 yıldır ben hayatıma daha çevresel gördüğüm şeyleri entegre etmeye çalışıyorum. Daha sürdürülebilir bir hayat yaşamaya çalışıyorum kendimce. Tıpkı o kız gibi evdeki bütün ampulleri enerji tasarruflu ampulle değiştiriyorum. Toplu taşımayı aktif bir şekilde kullanıyorum. Evden çıkan atıkları ayırıp geri dönüştürüyorum vesaire. Hatta yıllar geçtikçe bunları daha da ilerletip daha sıfır atıkçı bir yaşam tarzı sürmeye çalışıyorum. Ben elimden gelen bütün bu değişiklikleri yaparken kendimce çok değer verdiğim doğayı ve geleceğimi koruduğumu düşünüyordum. Korumak için bunların yeterli olduğunu düşünüyordum. Hatta benim gibi başkaları da bunları yapsın, etkimiz çok daha büyük olsun diye insanlara da benim gibi hayatlarında değişiklikler yapmanın ne kadar yararlı olduğunu anlatıyordum. Benim bunları anlattığım bazı insanlardan şöyle tepkiler geliyordu. Sen bir kişi olarak koca dünyanın geleceğini nasıl değiştirebilirsin? Bu senin yaptığın ne etkiye sebep olacak? Elbette ki benim yaptığım hiçbir etkiye sebep olmayacak koca bir dünyayla karşılaştırıldığında. Ama bu soruyu aldığımda ben sinirleniyordum. Çünkü dediğim gibi elimden geleni yaptığımı düşünüyordum ve bu tip sorular motivasyonumu çok düşürüyordu. Yaptıklarımı neyin uğruna ve kimin uğruna yaptığımı sorgulatıyordu bana. O yüzden de şöyle cevap veriyordum. Ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve bu hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Bu kitabı okuduktan sonra, gerçekten verilerle gördükten sonra kişisel anlamda yaptığım bir değişikliğin ne kadar küçük ve etkisiz kaldığını, gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım bir anda. Bu şekilde reddedemedim ve kendime şu soruyu sordum. Ben acaba gerçekten elimden gelenin en iyisini mi yapıyordum? Bu soruyu sorar sormaz aklıma Helen Keller geldi. Helen Keller aynı anda hem görme hem de işitme engeline sahip bir kadın. Ama kendisi çok büyük başarılara da imza atmış bir isim. Ve bu yüzden de birçok insana ilham kaynağı olmuş birisi. Bu dünya Helen Keller ve ona benzeyen insanların hikayeleriyle dolu. İnsanın kapasitesi bizim düşündüğümüzden çok daha büyük aslında. Ve en umutsuz görünen anlarda bile o durumdan kurtulup hayatta kalmayı başarabiliyor insanlar. Peki böyle insanların üzerinde yaşadığı bir dünyada, böyle hikayelerin olduğu bir dünyada ben çok küçük bir çaba sarf edip elimden gelenin en iyisini yaptığımı iddia edebilir miyim? Sonra kendime şunu söyledim. Ayşenur, iki seçeneğin var. Ya çok endişelendiğin geleceğine sahip çıkmak için hiçbir şey yapmadığını kendine itiraf edeceksin ya da artık bahane üretmeyi bırakıp harekete geçeceksin. Ve ikinciyi seçtiğim için şu an buradayım. Siz de benimle aynı hataya düşmeyin diye yaşadığım yüzleşme ve aydınlanmaları bugün size de anlatmak istiyorum. Öncelikle kötü bir haberim var. Hayat tarzınızda yaptığınız değişiklikler gerçekten çok değerli ve çok güzel. Ama dünyaya verilen zararla kıyaslandığında yeterli değil. Dünyanın daha büyük adımlara ihtiyacı var. Nedir bu büyük adımlar? Mesela ülkelerin ekonomi, ticaret ve üretim politikalarında daha sürdürülebilirlik esaslı stratejiler geliştirmesi gerekiyor. Örneğin üretimde ortaya çıkan atıklar yine üretimin ilk ve sonraki aşamalarında kullanılabilir hale getirilmeli. Ya da reklam sektörü sürekli olarak tüketimi teşvik etmemeli. İsraf ve aşırı tüketim devlet eliyle sınırlandırılmalı. Bunun yanında ekonomi belli bir refah seviyesinin üstüne çıkıldıktan sonra artık sürekli büyümeyi değil, farklı alanlarda da refaha ulaşılmasını ve refahın sürdürülebilirliğinin sağlanması üzerine kurulmalı. Bundan daha sonraki bölümlerde daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Tüm bunların yanında hayatımızın birçok alanında ihtiyaç duyduğumuz enerji, fosil yakıtlardansa daha çok yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanmalı. Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli ve yenilenebilir enerji kaynakları daha ucuz ve cazip hale getirilmeli. Bunun yanında fosil yakıtlara vergiler getirilmeli ki insanlar bunları daha az cazip bulsun ve daha az tercih etsin. Başka ne yapılabilir? Örneğin tek kullanımlık plastikler yasaklanmalı. İşte dünya bu gibi bütün toplumu içerisine alan ve daha çok devlet eliyle ya da şirketler eliyle yapılabilecek değişiklikler sayesinde kurtarılabilir. Ve hatta bu değişikliklerin de sadece bir veya birkaç ülkede değil, dünya üzerindeki ülkelerin çoğunda yapılması gerekiyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde. Ve fark ettiyseniz saydığımız bu değişiklikler bireysel kapsamın çok daha dışında kalan değişiklikler. Bunu kimse tek başına yapamaz. Ama ben bunu söylediğimde şöyle bir anlayış ortaya çıkabiliyor. Tamam, dünyanın benim kendi başıma yapacağımdan çok daha büyük değişikliklere ihtiyacı var. Sistemin değişmesi gerekiyor. Bunu da ben tek başıma yapamayacağıma göre devlet sorumlu bundan. O zaman bütün sorumluluk benden daha fazla yetkiye sahip olan mevkilerde. Öyleyse benim üzerimde hiçbir sorumluluk yok. Ben vicdanım rahat bir şekilde oturabilirim. Böyle bir anlayış tamamen yanlış olur. Çünkü bazen şunu unutabiliyoruz. Aslında devletler kendi başlarına bir varlık değil, onlar halkın temsilcileri. Ve onlar halkın temsilcileri oldukları için haliyle öncelikleri de halkın taleplerini karşılamaya yönelik olacaktır. Burada önemli olan bizim halk olarak, halktan bireyler olarak neyi talep ettiğimizi doğru bir şekilde devlete gösterebilmemiz. Bunu nasıl yapacağız? Bence vatandaş olarak bizim en büyük güçlerimizden biri tercihlerimiz. Bu tercihlerden en etkili olanı örneğin oy kullanmak. Oylarımızı kullanırken kime oyumuzu vereceğimize daha bilinçli bir şekilde karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün internet ortamında birçok partinin ve politikacının vizyonunu, gelişme üzerine yaptığı plan ve programları görebilirsiniz. Ve bu siyasi partilerin ve insanların siyaset anlayışlarında sürdürülebilirliği ne kadar öncelik haline getirdiklerini öğrenebilirsiniz. Bu açıdan bilinçli tercihler yapmanız ve bu tip insanlara sürdürülebilirlik konusunda olan taleplerinizi olabildiğince iletmeniz gerekiyor. Sesimizi duyurmak için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi imza kampanyaları. İmza kampanyaları bugün kolaylıkla düzenlenebilir ve aynı zamanda bunlara kolaylıkla da katılabilirsiniz. Change.org gibi siteler var örneğin. Bu tip internet siteleri imza kampanyalarını yapmayı çok daha kolaylaştırıyor. İster kendiniz düzenleyin, ister başkasının düzenlediği bir imza kampanyasına katılın. Bu tip kampanyaları destekleyerek taleplerinizi daha yüksek mevkilerdeki insan, kurum ve kuruluşlara kolaylıkla iletebilirsiniz. İmza kampanyaları dışında sesimizi duyurmanın başka bir yolu da eylemlere katılmak. Eylem dediğimiz zaman agresif karşılanıyor ama öyle bir eylemden bahsetmiyorum. Başkalarının haklarını ihlal etmediğimiz ve çevreye zarar vermediğimiz sürece eylem yapmak bizim kendi hakkımızdır ve ayrıca gerek halka olsun gerek devlete olsun taleplerimizi duyurmak da çok etkili bir yöntemdir. Bu yüzden kendiniz çevrenizdeki insanlarla toplanıp eylemler düzenleyebilirsiniz veya başkalarının düzenlediği eylemlere katılabilirsiniz. Bunun dışında sizin sahip olduğunuz endişeleri sizinle paylaşan ve bu doğrultuda çalışmalar yapan sivil toplum örgütlerine destekler de verebilirsiniz. Sivil toplum örgütleri daha organize şekilde çalışırlar ve birçok insanı bünyelerinde barındırdıkları için çalışmalarının etkileri kişisel çabalardan çok daha büyük olur. Bu yüzden sivil toplum örgütlerine gerek gidip gönüllü olarak, eğer vaktiniz yoksa da finansal destek sağlayarak yardımcı olabilirsiniz ve onların da çalışmalarını daha kolaylıkla yürütmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak değinmek istediğim yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi de sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak. Sosyal medya hepimizi izleyici konumundan üretici konumuna geçirdi ve içerik üretmek artık çok daha kolay bir hale geldi ve ayrıca iletişim kurmak da çok daha kolay bir hale geldi. Bu yüzden sosyal medyanın iletişimi bu kadar kolaylaştırmasının nimetlerinden yararlanmak gerektiğini düşünüyorum ben. Çevre konusunda bildiklerinizi çeşitli postlar hazırlayarak Instagram gibi, Twitter gibi mecralarda paylaşabilirsiniz. YouTube'da video üretebilirsiniz, belki bir podcast yapabilirsiniz. Bu gibi içerikleri üreterek insanlara bildiklerinizi yayıp onların da bildiklerini başkalarına yaymasını sağlayabilir ve halkın bilinçlenmesinde bir rol oynayabilirsiniz. Kısacası çözüm odaklı düşündüğümüz zaman yapabileceğimiz bir sürü şey var aslında. Bizim yapmamız gereken tek şey şunu unutmamak. Kişisel olarak çaba harcamamız gerçekten çok önemli ve kişisel anlamda bizim düşünce yapımızı ya da genel olarak davranış ve tercihlerimizi etkiliyor. Bu çok güzel bir şey. Ama sadece bunu yaparak bunun bizi rehavete düşürmesine izin vermemeliyiz. Çünkü iklim değişikliğine sadece bir kişi sebep olmadı ve onu sadece bir kişi de durdurmayacak. Bunu birlikte başaracağız. Umarım bu bölüm yararlı olmuştur. Umarım neler yapabileceğimizi daha net bir şekilde kavramışsınızdır. Hiçbir çabamızın boşa gitmeyeceğini düşünüyorum ben ama bu süreçte önemli olan sabırlı olmamız. Biliyorum ki dünyanın çok fazla zamanı yok ama eğer sabretmezsek çok kolay umutsuzluğa düşeriz ve umutsuzluğa düşersek her şey biter. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.